Eskentlaşmadan yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşe kitabının 6. bölümüne geldik. Bu programımızda 6. bölüm 10. ayete geldik. Bilindiği gibi Yeşe'ye peygamberin adının ilginç bir anlamı vardır. Yeşe'ye Tanrı kurtarandır anlamındadır. Rab kurtarıcıdır. Eskentlaşmada Yeşe'ye en açık bir şekilde bu kurtuluşu, bu müjdeyi açıklayandır. O, yani Yeşe'ye peygamber bir kurtuluş bildiricisi, öğütçüsü olarak bilinir. Bu kurtuluş bildirisi de Rab İsa'nın ölmesine, gömülmesine ve dirilmesine bağlıdır. Eğer İsa Mesih ölüp gömülüp dirilmeseydi, o zaman kurtuluş bildirisi diye bir şey de olmazdı. Yeşe'ye peygamber bir kurtarıcıyı ilan ediyor. Hatta bazıları Yeşe'ye peygambere eski antlaşmanın iyi haber yayıcısıdır diyor. Yeşe'ye 6. bölümün konusu Yeşe'ye'nin peygamberlik konumuna çağrılması ve görevlendirilmesidir. 1 ile 4. ayetlerde Rabbin Yeşe'ye tarafından görülen zamanı, mekanı, kişiliği, yüceliği ve kutsallığını görüyoruz. Zaman, mekan ve kişiliğe dikkat edin. Kral Uzziya'nın öldüğü yıl, yüce ve görkemli Rabbin taht üzerinde oturduğunu gördüm. Giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu. Kendisinden yukarıda seraflar duruyordu. Her birinin 6 kanadı vardı. İkisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor, öbür ikisiyle de uçuyorlardı. Birbirlerine şöyle sesleniyorlardı. Her şeye egemen Rab kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor. Serafların sesinden kapı, süveleri ve eşikleri sarsıldı. Tapınağın her tarafını duman kapladı. Vay başıma, mahvoldum dedim. Çünkü dudakları kirli bir adamım. Dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın kralı, her şeye egemen Rabbi kendi gözlerimle gördüm. Seraflardan biri bana doğru uçtu. Elinde sunaktan maşayla aldığı bir kor vardı. Onunla ağzıma dokunarak, işte bu kor dudaklarına değince suçun bağışlandı, günahın temizlendi dedi. Sonra Rabbin sesini işittim. Kimi göndereyim? Bizim için kim gidecek diyordu. Ben gideceğim, beni gönder dedim. Yeşaya 6. bölüm 1 ile 8. ayetlerde böyle okuyoruz. Yeşaya'nın o zamana dek Tanrı'nın çağrısını hiç duymamış olması oldukça ilginçtir. Bence birçok Mesih inanlısı Tanrı tarafından bir şey yapmak üzere çağrıldıklarını hiçbir zaman hissetmezler. Neden biliyor musunuz? Çünkü hiçbir zaman temizlenmemişlerdir de ondan. Mesih inanlıları olarak bu büyük gereksinimi görmemişlerdir. Değerli dostum, Tanrı kirli bir yüreği kullanmayacaktır. Size bunun hakkında güvence verebilirim. Tanrı kirli bir kabı kullanmaz. Yeşe'ye Tanrı'nın çağrısını duymuştu. Kimi göndereyim? Bizim için kim gidecek diyordu. Bu ayette hem tekil ve hem de çoğul olduğuna dikkat edin. Burada üçlü birlikten söz ettiğine inanıyorum. Yeşe'ye'nin verdiği yanıt ben gideceğim, beni gönder idi. Yeşe'ye Tanrı'nın çağrısını ilk kez duymuş ve temizlenmiş birinin yapacağı gibi Rab'be yanıt vermiştir. İnanlılar topluluklarında kendilerinden bir şeyler yapmaları istenen birçok insan vardır ki bunların önce yüreklerinin temizlenmeleri gerekir. Evet, temizlenmeleri ve Rab'le olan ilişkilerinin düzeltilmeleri gerekir. Yaşamlarındaki günahları itiraf etmeleri gerekir. Çünkü bu gerçekleşene kadar yaşamları kısır ve hüsran verici olacaktır. Yeşe'ye verilen göreve dikkat edin. Git bu halka şunu duyur dedi. İşittikçe işitecek ama anlamayacaksınız. Baktıkça bakacak ama görmeyeceksiniz. Yeşe'ye vermesi söylenilen mesaj çok çok ilginçtir. Bu halk tabii ki İsrail ulusudur. 10. ayette bu halkın yüreğini duygusuzlaştır, kulaklarını ağırlaştır, gözlerini kapat öyle ki gözleriyle görmesinler, kulaklarıyla işitmesinler, yürekleriyle anlamasınlar ve bana dönüp de şifa bulmasınlar. Birçok insan diyor ki o zaman Tanrı adaletsizlik yapmıyor mu? Tanrı onların yüreklerini katlaştırıyor. Hayır dostum. İlk bakışta peygamber kör, sağır ve yürekleri katılaşmış bir halka gönderilmiş gibi gözüküyor ama Tanrı'nın kendi başlarına bırakılsa yumuşak olacak kalpleri asla katılaştırmadığını güvenle söyleyebilirim. Peki öyleyse buradaki anlam nedir? Değerli dostum, Tanrı sadece katılığı, sertliği, inatı ortaya, yüzeye çıkarıyor. Tanrı hiçbir zaman insanın yüreğini katılaştırmaz. Tanrı hiçbir zaman insanın gözünü kör etmez. Tanrı, az önce vurguladığım gibi, insan yüreğinin katılığını, insan yüreğinin sertliğini, insan yüreğinin inatını ortaya çıkarıyor. Yüzeye çıkarıyor. Bunun tersini yapmaz Tanrı. Görmeyi isteyenlerin gözlerini körleştirmez ama o işe el atmadıkça bu insanlar asla görmezler. Tanrı'nın insanların yüreklerini katılaştırdığını ya da onları körleştirdiğini söylemek insanların akılsızca küfretmesinden başka bir şey değildir. Yeşaya'nın görevi halka ışık mesajını götürmekti. Işık sadece insanların körlüğünü ortaya koyar. Karanlıkta kör olup olmadıklarını bilmezler. Rabbimiz İsa Mesih Yeşaya'dan bu aktarmayı almıştır. Yeşaya'nın şu peygamberlik sözü onların bu durumunda gerçekleşmiş oluyor. Duyacaklar ama hiç anlamayacaklar. Bakacaklar ama görmeyecekler. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağır işitir oldu. Gözlerini de kapadılar öyle ki gözleri görmesin, kulakları işitmesin, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Buna bir örnek vereyim. Küçükken babam bir ara hayvancılıkla uğraştı. Bazen bu hayvanlara yem verirdim. Kocaman bir samanlık vardı. Akşamları oraya bir gaz lambasıyla giderdim. Elimde gaz lambasıyla samanlığa girdiğimde iki şey olurdu. Fareler saklanmaya koşardı. Koşuşmalarını da duyabilirdim ve çatı kirişlerinde yuva yapmış olan küçük kuşlar da ötüp şarkı söylemeye başlarlardı. Işığın gelişi bazılarının kaçmasına, diğerlerinin şarkı söylemesine neden olurdu. Peki fareyi fare yapan ışık mıydı? Hayır. Işık oraya gitmeden önce de fareydi. Işık sadece onun fare olduğunu ortaya koymuştu. Rabbi İsa Mesih dünyaya geldiğinde dünyanın ışığıydı. Onun huzurunda iki şey gerçekleşti. Onun huzuru kuşların şarkı söylemesine ve farelerin kaçmasına neden oldu. Aynı düşünceyi bir başka öyküyle örneklendireyim. Yıllar önce bir maden ocağında büyük bir patlama olmuştu. Ve madenin çıkışı kapandığından birçok kişi madende mahsur kalmıştı. Birkaç gün sonra bir kurtarma ekibi kazı yapıp mahsur kalan insanlara ulaştılar. Onlara götürebildikleri ilk şeylerden biri ışıktı. Işık gelince genç bir madenci "Neden birisi ışıkları açmıyor?" dedi. Diğer madenciler şaşkınlıkla ona baktılar ve birdenbire patlamadan ötürü kör olduğunu anladılar. Ancak kör olduğunu ışık göstermişti. Tanrı kimseyi kör etmez dostum. Kimsenin kalbini katılaştırmaz. Işık, ışığında bireyin ne olduğunu ortaya koyar. Ve Yeşaya'nın sözünü ettiği şey de bu. Rab İsa Mesih'in bu parçada aktardığı aynen bu. Pavlos, bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten, onu tanımanın hoş kokusunu her yerde aracılığımızla yayan Tanrı'ya şükürler olsun der. Çünkü biz hem kurtulanlar hem de mahvolanlar arasında Tanrı için Mesih'in güzel kokusuyuz. Mahvolanlar için ölüme götüren ölüm kokusuyuz. Kurtulanlar için de yaşama götüren yaşam kokusuyuz. Böyle bir işe kim yeterlidir? İnsanlara Mesih'i kabul etmeler için bir davette bulunurken sık sık Mesih'i reddettinizse bu kiliseye kayıp bir insan olarak gelip, kayıp bir insan olarak buradan çıkıyorsanız, bundan böyle sizin dostunuz değilim çünkü şimdi artık Tanrı'nın huzuruna çıkıp da müjdeyi hiç duymadığınızı söyleyemezsiniz derim. Müjdenin ışığı kör olduklarını ve Mesih'i reddettiklerini ortaya koydu. O, onları kör etmedi. Yani Tanrı onları kör etmedi. Sadece körlüklerini ortaya koydu. Bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten Tanrı'ya şükürler olsun. Biz her zaman zafer kazanırız. Kurtulanların sayısıyla övünmekten hoşlananlar vardır ancak ben binlerce hatta milyonlarca insanın Tanrı sözünü duymakta olduğuyla övünmeyi tercih ederim. Benim işim tohumu yani Tanrı sözünü ekmektir. İşitenlerin yüreklerine dokunmak Tanrı'nın ruhunun işidir. Şimdi Yeşaya 7. bölüme geldik. Konu İmmanuel'in Bakire'den doğuşunun ve Yahuda'nın Asur tarafından istila edileceğinin önceden bildirimi. Bu bölüm yani Yeşaya 7. bölümün 1 ve 2. ayetleri Yahuda ile İsrail arasındaki iç savaştan söz eder. Bu savaşta Aram İsrail'le birlikte savaşmakta ve bu da Yahuda'ya korku vermektedir. 3-9. ayetler bize Yeşaya ve oğlu Şear, Yeşuv'un Yahuda kralı Ahaz'a Rab'den cesaret verici bir söz vermek üzere onunla yukarı havuzun su yolunda buluşmaya gittiklerinden söz eder. Yeşaya 7. bölüm 10-16. ayetler Ahaz bir belirti istemeyi reddedince Davut evine Bakire'den doğacak olandan söz ederek belirtiyi verir. Yeşaya 7-17-25. ayetler Asurluların Yahuda'yı Tanrı'nın yargısı olarak istila edeceklerini önceden bildirir. Uziya oğlu Yotam oğlu Ahaz Yahuda kralı iken Aram kralı Resin ile Remalya oğlu İsrail kralı Peka Yeruşalim'e saldırdılar ama ele geçiremediler diyor Yeşaya 7. bölüm 1. ayet. 2. Krallar 16:2'de şöyle okuyoruz. Ahaz kral olduğunda 20 yaşındaydı ve Yeruşalim'de 16 yıl krallık yaptı. Tanrısı Rabbin gözünde doğru olanı yapan atası Davut gibi davranmadı. Yeşaya bölüm 7'deki peygamberlik Yeşaya'nın Uziya'nın ölümünden sonra gerçekleşen ve 6. bölümde yer alan çağrısıyla görevini izler. Oğlu Yotam tahta ondan boşalan yere geçti ve 16 yıl hüküm sürdü. 2. Krallar 15. bölüm 32-34. ayetler arasında şöyledir. İsrail kralı Remalya oğlu Pekah'ın krallığının 2. yılında Azarya oğlu Yotam Yahuda kralı oldu. Kral olduğunda 25 yaşındaydı. Yeruşalim'de 16 yıl krallık yaptı. Annesi Sadok'un kızı Yeruşa idi. Babası Azarya gibi o da Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Yotam babası Uziya gibi iyi bir kraldı. Yotam'ın oğlu Ahaz onun yerine geçti ve kötü olanı yaptı. Ahaz 16 yıl boyunca hüküm sürdü ve gerçekten de çok kötü bir kraldı. Hükümranlığı sırasında iç savaş vardı. İsrail için büyük bir sıkıntı zamanıydı. Durumun gerçekten ne kadar kötü olduğunu bilmek istiyorsanız kaydı 2. Krallar 16. bölümdedir. İsrail krallarının yolunu izledi. Hatta Rabbin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların iğrenç törelerine uyarak oğlunu ateşte kurban etti. Puta tapılan yerlerde, tepelerde ve yeşil yapraklı her ağacın altında kurban kesip buhur yaktı. Ahaz çürük bir yumurtaydı. Bundan emin olabilirsiniz ve korkuyordu. Çünkü İsrail kuzeyde Aram'la birleşmiş ve ona saldırmışlardı. Önceleri kazanmadıkları halde Ahaz sonunda kazanacaklarına inanmak için her nedene sahipti. Yeşaya 7. bölüm 2. ayet şöyle diyor. Davut'un torunları Aram'ın Efraimlilerle güç birliği ettiğini duyunca Ahaz'la halkının yürekleri rüzgarda sallanan orman ağaçları gibi titremeye başladı. Ahaz, Tanrı'nın bereketlerinin kendisi ve ulus üzerine gelmesini bekleyemezdi. Bunun sonucu olarak Aram kralı Rezin'in İsrail kralı Pekah'la işbirliği yapması onu ve halkını çok korkutmuştu. Daha önce hem Aram hem de İsrail Yahuda'yı almaya çalışmışlardı. tek başlarına bunu yapamamışlardı ama Ahaz birleşirlerse Yeruşalim'i alabileceklerinden emindi. Ahaz'ın Tanrı'dan uzak bir kral olmasına karşın Tanrı, Yahuda'yı sürgüne göndermeye hazır değildi. Tarihten bildiğimiz gibi Yahuda kuzeye sürgüne gitmiyor, yıllar sonra Babil'e sürgüne götürülüyordu. 3. ayet. Bu arada Rab Yeşaya'ya şöyle seslendi. Ahaz'ı karşılamak için oğlun Şear, Yaşuv'la birlikte yukarıki havuzun su yolunun sonuna, çırpıcıların çalıştığı tarlaya giden yola çık. Tanrı, Yahuda krallığını sürgüne gitmek üzere teslim olmaya hazır olmadığından, panik içerisindeki Mısır'la akıllıca olmayan bir ittifak yapmaması için krala cesaret vermek istiyordu. Bu yüzden Tanrı, Yeşaya'ya Ahaz'la buluşmasını söyledi. Bu ayette bakmamız gereken birkaç nokta vardır değerli dinleyicilerimiz. İlk olarak Yeşaya Ahaz'la su yolunun sonunda buluşmalıydı. Kralla buluşması gereken yer anlamlıdır. Yaşam veren su, Yeruşalim'e bu oluktan akıyordu. Halkın susuzluğunu giderebileceği yer burasıydı. Suyla dolu bir boru insanı fazla tatmin etmez. Bir yerinde bir musluk olması lazımdır. Suyun buradan çıktığı yere gitmeniz lazımdır. Bu, Davut'un o evinden değil, soyunun sonunda yaşam suyu olarak gelecek kişiden bereket alacağımızı simgeliyordu. O kişi Rab İsa Mesih'ti. Ben yaşam suyuyum diyen Rab İsa Mesih. Evet, İsa yaşam suyunu getirmek için Davut'un soyundan gelmişti. Yeşaya'nın kralla yukarı havuzda buluşması gerekiyordu. Havuz sözcüğü İbranice'de bereket anlamına gelen berekah kökünden gelmektedir. Bu Mezmur 84:6'da kullanılan sözcüğün aynısıdır. Güz yağmurları oraya bereket getirir ya da güz yağmurları orayı berekete boğar. Bu çok ilginçtir. Ayrıca buranın yukarı havuz olduğuna dikkat edin. Yukarı sözcüğü Ulu Tanrı için 30'dan fazla kez kullanılan bir sözcüktür. İbrahim peygambere hizmet etmek için gelen kişinin Ulu Tanrı'nın rahibi olduğu söylenmiştir. Ulu Tanrı'nın bereketi su yolunun sonunda İsa dünyada geldiğinde verilmişti. Çırpıcıların çalıştığı tarlaya giden yola çık diyor. Yol, yolcunun ayaklarını temiz tutmak için etraftaki tarlalardan daha yüksek yapılırdı. Yolun ruhsal anlamda uyarlanması Süleyman'ın özdeyişleri 16-17'de açıkça belirtilmiştir. Yani Süleyman'ın özdeyişleri 16. bölüm 17. ayette. Şöyledir, dürüstlerin tuttuğu yol kötülükten uzaklaştırır. Bu yol kutsallık yoludur. Yeşaya peygamber aynı mecazi 35. bölümün 8. ayette kullanmıştır. Orada bir yol, bir ana yol olacak. Kutsallık yolu diye anılacak. Bu çok ilginç. Simge, yol, gerçek ve yaşam olan kişiden söz etmektedir. Mezmur yazarı, ne mutlu gücünü senden alan insana, senin yolun kalbinde olanlara demiştir. Yani yol, gerçek ve yaşam olana sahip olan adama ne mutlu. Ayrıca buluşmanın çırpıcıların çalıştığı tarlada gerçekleşeceğine dikkat edin. Çırpıcıların tarlası insanların elbiselerini yıkamak için gittikleri bir yerdi. Zamanın çamaşırhanesiydi. Bunu kendi hayatlarımıza uyarlayarak yaşamlarımızı temizlemek istiyorsak Rab İsa Mesih'e gelmemiz gerekir. İsa, size söylediğim sözle siz şimdiden zaten temizsiniz demiştir. Gördüğünüz gibi Yeşaya'nın Ahaz'la buluşmak için bu çok ilginç yere gönderilmesi bir rastlantı değildi. Bizim için harikulade bir ruhsal anlamı vardır. Yeşaya'ya oğlu Şear Yaşuv'u yanında götürmesi söylenmiştir. Bu epey ilginç bir isim olmasına karşın 8. bölümde göreceğimiz ikinci oğlunun ismi yanında hiç kalır. Şear, Yaşuv bir bakiye dönecektir anlamına gelir. İlginç olan Tanrı'nın her zaman kendisine sadık olan bir avuç halkı olmasıydı. Ona de ki, dikkatli ve sakin ol, korkma. Şu tüten, yarı yanmış iki odun parçasını andıran bu iki adamın, Aram kralı Resin'le Remalya'nın oğlunun öfkesinden korkma. Aram, Efraim ve Remalya'nın oğlu size karşı kötü şeyler tasarlıyor. Diyorlar ki, haydi Yahuda'ya saldıralım. Ülkeyi korkutup bölüşelim. Sonra da Tavel'in oğlunu oraya kral edelim. Buna karşılık Rab Yahve diyor ki, bu tasarı asla gerçekleşmeyecek. Çünkü Aram'ın başkenti Şam'dır. Şam'ın başı da Resin'dir. Efraim'e gelince 65 yıl içerisinde paramparça edilip halk olmaktan çıkacak. Efraim'in başkenti Samirye'dir. Samirye'nin başı da Remalya'nın oğludur. Bunlara güvenmezseniz güvenlikte olamazsınız. Yeşaya 7-4-9. Ayetler arası. Bu mesajın konusu Ahaz'ın kuzeydeki iki düşmanından korkmasına gerek olmadığıydı. Tanrı onların bu saldırılarının başarısızlıkla sonuçlanmasına karar vermişti. Sorun Ahaz'ın bunu nasıl bileceğiydi. İlk olarak Ahaz şüpheci biriydi ve imansızdı. Yeşaya'nın söylediklerinin doğru olduğuna nasıl ikna edilecekti? Tanrı kimseden bir temel üzerinde olmayan bir şeye inanmasını istememiştir. İman, değerli dostum, bir alana körü körüne girip de Tanrı'ya güveniyorum demek değildir. Bu çok akılsızca bir şeydir. Tanrı bizden hiçbir zaman bunu istemez. Örneğin, kurtuluş deneyimimizde kurban olarak sunmak üzere bir kuzu götürmeyiz. İmanımız, Tanrı oğlunun öldüğü, gömüldüğü ve dirildiği gerçeğindedir. Tanrı bizden hiçbir zaman karanlıkta sıçramamızı istemez. Bizden sağlam bir temel üzerinde olan bir şeye inanıp güvenmemizi ister ki bu zaten tek temeldir. Çünkü hiç kimse atılan temelden, yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz. Bir insan dürüst bir imansızsa ve içtenlikle Tanrı'yı tanımak istiyorsa kurtaran imana gelecektir. Kendi tanıklık ettiklerim arasından inanamayacaklarını söyleyen kişiler dürüst davranmıyorlar. Örneğin büyük bir kentte bir genç bana inanmayı istiyorum, gerçeği arıyorum demişti. Zinakar bir ilişki yaşıyor ve gerçeği aradığını söylüyordu. İşin doğrusu gözlerinin bağlanmasını istemeyen kimsenin gözlerinin bağlanmayacağıdır. Birisi gerçekten Tanrı'ya inanmak istiyorsa, Tanrı'yı tanımak istiyorsa ve günahından vazgeçip Mesih'e dönerse Tanrı kendisini onun için gerçek kılacaktır değerli dostum. Günümüzde sorun birçok kişinin Tanrı'ya karşı ciddi davranmamalarıdır. İşte değerli dinleyicilerimiz, Kral Ahaz'ın sorunu da buydu. Tanrı'ya karşı ciddi değildi.